Oh.
Atilla Bey,
Ha.
sıkıntı mı var?
Ya abi nasıl çenem ağrıyor bilemezsin ya. Bütün
Neden?
hafta sonu böyle gezdim ya.
Neden?
Neler oluyor abi? Türkiye'de ve dünyada yani. Türkiye'de şapır şapır şirketler dökülüyor. Hani bildiğimiz her şey, güvendiğimiz hani bunlar değişmez dediğimiz her şey değişiyor Semih.
Sizin dışınızda.
Ben asla değişmiyorum. Pazartesi ve Cuma günleri mesele ekonomi değil.
Ben de pazartesi cuma buradayım.
Ya nasıl göbeği açık geziyorsun beyin alışı?
Amen.
Merhaba, hoş geldik.
Hoş bulduk Semih'ciğim. Siz de
Nasılsınız?
hoş geldiniz. Yok şaka bir yana Allah'a şükür. Artık içinde yaşadığımız ülkede insan kendi sağlığı ve ailesinin sağlığı dışında başka hiçbir şeyle mutlu olamıyor zaten. Onlar var. O yüzden kendimi şanslı hissediyorum.
Ne güzel, en azından onlar yolunda gidiyor diyelim ve sponsorumuz Fonmap'e çok teşekkür ederiz. Kendilerinden biraz sonra bahsedeceğiz. Çok güzel bir özellikleri var. Yapay zeka kullanarak hepsinden bahsedeceğiz. Açıklama kısmında zaten link var. İsteyen hemen oraya tıklayabilir diyelim ve bomba gibi gündemimize, bomba gibi yayınımıza başlayalım istiyorsanız.
Evet.
Ama bir önce beğen tuşuna basalım.
Ya evet artık ya kaç defa söyleyeceğiz be kardeşim?
Kızmayın. Ya yumuşak
Yani
söyleyin hatta ya.
seyredenlerin %75'i abone olmuyor, beğenmiyor. Tamamen bu numarayı uydurdum ama
Evet.
bütün Amerika'da YouTuber'lar bunu söylüyor. Yapın bize bir kıyak abi yani hakikaten o kadar çok piyasada palavra ve balon var ki burada gerçekleri konuşan bir tek biz varız.
Müthiş bir davetti. Her zamanki gibi çok teşekkürler size. Ve başlayalım. Atiye Bey, uzunca bir süre şunu dediniz. Ben yabancılara konuşuyorum. Para akacak, çok iyi ray. Hiç olmadığı bir ilgi var.
Ama.
Uzun zamandır bu konuyu konuşmadık. İstiyorsanız bununla başlayayım. Hem bir
Tabii.
genel bir değerlendirme de yapmış olursunuz. Yabancının Türkiye bakışında bir değişiklik var mıdır? Ne diyorlar size?
Var maalesef kötüye gidiyor. Bu ben yanlış olduğum zaman hiç itiraf etmekten ve özlemekten çekinmem. Sırf ekonomik manzaraya bakarak yavaş yavaş Türk lirasının her halükarda sağlam kalacağı ve diğer varlık gruplarına destek vereceğini izah ettik. En azından kendi muhatap olduğum küçük yabancı yatırımcı. Küçük sayıda, az sayıda. Az sayı dediğim 100 yani.
Büyüklük.
Büyüklük 10 trilyon dolar kadar. Şaka değil.
Biz ne yapıyoruz burada ya?
Ha? Biz gazete satıyoruz abi. Adam hani adımız danışman ama kimsenin bana bir şey danıştığı yok. Neyse bunu izah ettik. Yani bu genel kabul görüyor. Siyasal riski hiç kimse öngöremedi. Şimdi de şirketler çıktı. Bu şirket operasyonları acaba Ekrem İmamoğlu olayına mı benzer? Yani Ekrem İmamoğlu olayından sonra bir Ahtapot Ulusal Suç Çetesi uyduruldu veyahut da iddianameye girdi hazırlanan ve ondan sonra operasyonlar kanserli hücre gibi yayıldı. Burada da çok hızlı gidiyor. Yani Can Holding ile başladı, Ciner Holding, Park Holding bu sabah da rafineriyi bastılar. Ve
İstanbul
biraz önce,
Altın.
evet İstanbul Altın Rafinerisi, biraz önce yabancı bir bankanın temsilcileriyle istişarede bulundum. Şaka yapmıyorum. 35 dakikalık konuşmamızın 20 dakikası bunun üzerine geçti. Çünkü Türkiye'de çok iyi bilinmez. Yani biz daha çok kendi birikimlerimizde de devletin yurt dışında ihraç ettiği borç senetlerini, Eurobond'ları tercih ediyoruz. Ama bir de şirketler kesim var. Orası çok daha yüksek getiri içerdiği için yani muhtemelen eş vadedeki devlet tahvili faizine 150-200 bas puan şey veriyordur, prim veriyordur. Bunlar çok güzel getiriler. Özellikle TL'nin sağlam kalacağına inandığında. Şimdi önce bir Vestel hadisesi çıktı. Burada şirket isimlerinden bahsederken hiç kimse hiçbir şeyden dolayı yargılamıyorum veyahut da bir iddiada bulunmuyorum. Basına açıklanan şeyleri söylüyorum. Mesela Vestel borçlarını da yapılandırmaya gitti. Ama o Vestel kötü durumda söylentisi çıktığı anda yani hisse senetlerinden daha büyük kayıp doğdu. Şimdi de Cuma günü Twitter'da başladı yabancı bir uzman. Bugün de devam ediyor. Spread dediğimiz yani bizim devlet tahvillerinin dolar faiziyle veya euro faiziyle özel şirketlerin dolar ve euro faizleri arasındaki fark genişlemeye başladı. Yabancı müşteri aynen şunu söylüyor. Bu iş bankasına sıçrarsa bulaşma dediğimiz şey olur. Yani panik satışları olur. Onun dışındakiler yerli, sizin kendi iç olayınız kabul edilir. Sebebi ne olursa olsun. Oraya sıçrar mı konusuna gelince, valla yine yabancının sözünü naklediyorum. Gökhan Şen'in tevkif edilmesi çok enteresandı. Çünkü kendisi kısa bir süre İş Bankası Yönetim
Evet.
Kurulu'nda şey yapmış. İş Bankası da zaten Sayın Hakan Bey
Hakan Bey.
soyadını unuttum. Açıklama yaptı.
Hakan.
Biz her şeyimiz şeffaftır. Kredi verdiysek sendikasyon başka bankalar da vardı diye. Ama Türkiye'de tabii gerçek adaletle hedeflenen politik sonuçlar arasında farklar doğuyor. Şu ana kadar olanları biraz da iyimser bir görüşle ben bir temiz eller operasyonu olarak da düşünebilirim. Yani bu şirketler bir şekilde hakikaten suça bulaşmış olabilirler. Yani en azından beklerim yargının karar vermesini. Ama iş bankasına kadar uzanırsa uluslararası bir boyutta bir kriz çıkar. Bunu da söylemek zorundayım.
Şimdi umarız büyümez.
Büyümez tabii ki, sıcak parayı soruyorsun. Evet. Abi yani istediği kaynağı açıp okusun. Şu anda gelişmekte olan piyasalara, özellikle tahvil alanına akıl almaz para yığılıyor. Türkiye'de 400-500 milyon dolarla sınırlı kalıyor.
Az mı?
Çok az, hiçbir şey değil. Yani ayda 1-2 milyar dolar. Bunun bir kısmı piyasada likidite yok. Tamam, anladık. Ama yabancı ilgisi olduğunda genelde bizim bankalar market maker, yani pazar düzenleyicisi rolü oynayıp kendi portföylerinden satarlar. Demek ki öyle bir yabancı ilgisi de yok ortada. Yani bu seneyi tamamen harcadık bu siyasi ve şimdi şirket şoklarıyla.
2025 çöpe mi gitti yani?
2025 çöpe gitti. Böyle bir ortam bulunmazdı. Dolar zayıflıyor. Amerikan tahvil faizleri tepki vermiyor. Bunun ötesinde ciddi bir Trump riski var. Herkes dolardan kaçıyor. Ve gidecekleri yer işte altın önce. Ama orası da çok dar abi. Çok ufak bir bardak yani. Yanlardan taşar sıvı içecek. Onun için gelişmekte olan piyasalara gidiyor. Çok biz hep gelişmekte olan piyasaları takip etsek de hisseleri takip ederiz. Ama tahvil tarafında çok ciddi primler var.
Atilla Bey, istiyorsanız bir FONMAP parantez açalım bu kadar. FONMAP, yapay zeka entegrasyonu ile akıllı fon sepeti oluşturdu. FONMAP biliyorsunuz Türkiye'nin en kapsamlı fon havuzuna sahip mobil uygulaması. Bu uygulama üzerinden fon yatırımı yapmak isteyen tüm yatırımcılar, yatırımcı adayları ile ihtiyaç duydukları şekilde birlikte buluşuyorlar. Bu platformla, bu uygulamada her türlü işlemi gerçekleştirebiliyorlar. FONMAP en kapsamlı dedim. Peki bu en kapsamlı ne demek? Açalım istiyorsanız. Uygulama TEFAS fonları ve bunu ek olarak girişim sermaye fonları ve gayrimenkul yatırım fonlarını içeriyor.
Evet. Burada iki tane çok büyük yenilik var. Ben ürünü tetkik ettim. Birincisi, birikim yapanlar her zaman paramı nereye yatırayım, nasıl böleyim? Şimdi artık yavaş yavaş bilinç arttı. Paramı nasıl böleyim? İşte altın mı, döviz mi, mevduat mı vesaire, hisse senedi mi? Buna bireysel danışmanlık çözümü getirmiş FONMAP. FONMAP'teki kayıtlı bakiyeniz 1000 lira da olsa, 3 milyon Türk lirası da olsa aynı hizmeti alıyorsunuz. Ve en kaliteli hizmeti alıyorsunuz. Yapay zekanın özelliği belki piyasayı koklayamaz ama hata da yapmaz. İnsanın içgüdüsünden kaynaklanan yatırım yanlışlıklarını da yapmaz yapay zeka. Size ilk önce bir psikiyatriste gitmişsiniz gibi bir anket veriyor. Evet. Buradaki sorulara göre sizin profilinizi çiziyor ve ona göre bir portföy tavsiyesinde bulunuyor.
FONMAP yatırım yapmak isteyen fakat ne aracına karar veremeyenler için güvenli, kolay ve akıllı bir çözüm getiriyor. Yatırım deneyimi sunuyor. Uygulamayı mobil marketlerden ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Dakika içerisinde aşağıda linklerde var diyelim ve programımıza devam edelim. Şirket operasyonlarından da başladık biraz. Oradan devam edelim. Tekfen, Türkiye'nin en büyük holdinglerinden birisi. TMSF artık oradaki en büyük ortak oldu. Anladığımız kadarıyla daha önce yapılan bir işlemmiş ama işlemin gerçekleşmesi bu tarihe denk geldi ve TMSF ortaklık bazında en yüksek ortaklığa sahip kurum oldu. TMSF büyüyor yani.
Evet. TMSF...
Yani, bu sonuçta kapitalizmin değişmesiyle mi yorumlamak lazım? Çünkü dünyada da hani devletin daha büyük rol oynadığı, artık ekonomik sistemlerde daha çok rol aldığını biliyoruz. Ama Türkiye'de biraz daha farklı gidiyor. Buradan bir verimlilik, ekonomik için bir katma değer, pozitif bir şey çıkar mı?
Ya eğer bu şirketler gerçekten para aklama veya kaçakçılık işlerine bulaşmışlarsa çıkar tabii. Yani bunların tabii formal ekonomiye kazandırılması. Onun dışında çıkması çok zor. Yani ekonomideki en önemli teorilerden birisi veyahut şu anda senin söylediğin şey, devlet ekonominin büyümesine hızlandırmak amacıyla yol gösterici rolü oynamalı mıdır? Bunu kabul ettik artık. Yani 10 sene önce sorsalardı bizim gibi kapitalist ekonomistler hayır derdi. Bunu kabul ettik. Ama bunu yaparken ortada bir randıman hesabı olması lazım. Şimdi bugün Tekfen Holding'i Tekfen Holding mi daha iyi yönetir yoksa TMSF mi? Şimdi bak, elinde en son sayıldığında 102 şirket vardı. 110'u geçti. Bunlar altın rafinerilerinden soda külü,
medya,
finans, bankacılık, hatta kripto, hepsine uzanıyor. TMSF'nin uzman kadrosuna da saygım sonsuz ama yani bu Koç Holding'i yönetmekten daha zor. Bunun için gerekli kadrolar istihdam edilmiş değil. Dolayısıyla kısa vadede bu şirketler için umulacak en çok şey hayatiyetlerinin sönmemesidir. Eğer böyle sanayi politikası izlenecekse bu çok yanlıştır. O zaman resmen bir kanun çıkartılır ve hükümetin ya da parlamentonun belirlediği iş kollarında kalkınmayı hızlandırmak için yer millileştirme, değil mi? Eski unuttuk evet. Eskiden nationalization değil. Yani devletin ele geçirmesi, geri kitleri geri özelleştirmenin tersi.
Bir onu Kemal Kılıçdaroğlu mu vaat etmişti? Vaat vardı sanki.
O evet. Göya yani devletten fazla para kopardıkları iddia edilen bazı müteahhitler için söylemişti ama bu genel olur. Yani
hey ama şu var. O zaman kıyamet kopmuştu.
Evet.
İktidar medyası tarafına böyle şey olmaz. Hatta biz de geçtirmiştik yani. Böyle şey olmaz. Bunun uygulanabilir yok diye. Ama esasında başka bir versiyonu başka bir şekilde yapıyor bugün.
İşte yani dediğim gibi şu anda hani suçlayıcı olmak istemiyorum. Ben zaten muhalif şeyimi, kartımı yakamda taşıyorum. Bu Erdoğan'ın direktifiyle Türk sermayesini yeniden yapılandırmak, sahipliği değiştirmek veya devlet kontrolüne geçirme girişimi mi? Yoksa hakikaten yani şimdi Can Holding hakkında söyleyecek fazla bir şey yok. Hani onun dışında Erdoğan'ın artık besleyemediği çok sayıda yandaşına, kankasına kaynak aktarma girişimi mi? Bunu bilmiyoruz. Eğer ikincisi ise abicim Türkler yurt dışında son 3 yılda galiba 5 milyar dolar civarında emlak almışlar. Bunların içinde bizim gibi hani iyi kazanan profesyoneller de vardır. Ama mesela Turgay Ciner örnek olarak söylüyorum bir sonraki söyleyeceğim. 2024'te Türkiye'deki bütün sabit varlıklarını satmış. Bilmiyorum bir şeyden bilgisi mi vardı yoksa korkusu mu vardı? Bu da öyle bir şeye yol açabilir. Yavaş yavaş servetler dışarıya transfer edilir. Ve hiç kimse karlılığını arttıracak yatırım yapmaz. Burada bar, Şişecam ve veya İş Bankası'dır. Onun dışındaki olaylar münferit arz edilebilir. Ben burada ismini vermeyeceğim. Çünkü hiçbir şekilde herhangi bir soruşturmaya veyahut da şeye tabi değil. Hafta sonu AKP'ye yakın duran basını okuduğumda iki isim daha gördüm. Onların da karanlık işlere karıştıklarından, sermaye piyasası yolsuzluklarında parmağı olduğuna dair iddialar bir yazarın köşesinde yer alıyordu.
Bu da öncü işaretleri. Genelde vallahi, maalesef öyle oluyor.
Hem İngilizce hem Türkçe bundan sonraki rapora koyacağım başlık mayınlı tarlaya girdik, çamurlu tarladan. Yurt dışında da çok kötü şeyler olacak.
Öyle mi? Ne olacak yurt dışında?
Valla yani Trump'ın niyeti bu federal hükümetin kapanmasından bütçedeki ufak uzlaşmazlıklar değil, yoğun kadro tasfiyesi. Bir. İkincisi birçok sosyal programın fonlamasını kesmesi. Cumhurbaşkanının öyle bir yetkisi var. Hükümet kapalıyken kongrenin yerine o alıyor kararları. Milyonlarca insan ya devlet yardımı desteği gelmediği için ya da aniden kendilerini kapının önünde buldukları için kamu memuru sefalete düşebilir. Amerika'da büyümeye başlayabilir. Ve orada da Trump'ın asıl niyetinin Thatcher zamanında yapıldığı gibi çok radikal bir şekilde federal hükümetin yetkilerini ve harcamalarını kısmak olduğu ortaya çıkar. Bu sosyal bir patlamaya neden olur.
Bizi etkiler mi?
Bizi etkilemez. Bizi bu işin sadece dolar ve Amerikan tahvil faizleri boyutu etkiliyor. Orada da dolar düşüyor. Amerikan tahvil faizleri 4'ün altına gelecek diye Bloomberg'te bir haber vardı bugün. Ama Amerika'da çamurlu tarla burada da bitmiyor. Anayasa Mahkemesi bu Fed Guvernörü Cook konusunda aslında bir içtihat kararı alabilir. O içtihat kararı da şu olabilir. Devlet başkanlarının Kongre ve Anayasa Mahkemesi ile sınırlanan yetkilerinin şu ana kadar kabul edilenin çok ötesinde olduğunu kabul eder. Yani böyle yani bunu yazar. O zaman Trump da eline baltayı alır. Özel sektöre kadar girer. Yani zaten girdi ama gayri resmi olarak. Bunlar Amerika'da da çok ciddi şoklar yaratır ve üstüne odaklaşılan iş koluna bağlı olarak etkileri bütün dünyada görülebilir.
Ama sanki Halkbank konusu bu mayınlı tarlanın en mayınsız agana gibi Türkiye açısından.
Evet, şu ana kadar iki kaynaktan, biri Bloomberg, biri Gönül Tol. Twitter'da söylediği için şey yapabiliyorum, burada paylaşabiliyorum. O konuda uzlaşıldığı haberini verdi. Uzlaşma da şöyle oluyor. Halk Bankası Anayasa Mahkemesi'ndeki davasını geri çekiyor, başvurusunu. Adalet Bakanlığı da davayı geri çekiyor. Türkiye suçlu olmadığını da kabul, iki tarafın da kabul ettiği protokolle belli bir ceza ediyor. Gönül Tol'a göre bu rakam 100 milyon dolar.
Çok iyi değil mi?
Bloomberg 40 milyar dolardan bahsediyor bu Halkbank haberini verdiğinde. 40 milyar dolara kadar ceza gelebilirdi diyor. Bu Türkiye ekonomisinin milli çıktısını %3,5 civarında ediyor. Halkbank'ın resmi tahmini 1 milyar dolardan azdı. Financial Times'da o zaman 8 ila 10 milyar dolar arası rakamlar geçiyordu. Eğer Trump gerçekten bunu yaptıysa bence ben yani seyrettiğim zaman YouTube'u ya da bir şey okuduğumda bu zirveden hiçbir şey çıkmadı ya da borçlu çıktık şeyini alıyorum. Yani sırf
çok
bunu yapsa...
Çok verdik, hiç almadık.
Evet. Ya da hiçbir şey olmadı. Sırf bunu halletse Türkiye'nin sırtından bir yük kalkar. İkincisi güven iyice artar ve o zaman Türkiye İki şey de mesela daha esnek olabilir. Bir şu S-400'leri ne yapalım? İkincisi SDF'yi, Suriye Savunma Güçlerini ne yapalım? Türkiye çok katı bu konuda.
Peki şimdi biraz ekonomiye dönelim yeniden. Biliyorsunuz enflasyon patladı, hortladı. Siz enflasyon konusunda zaten karamsardınız. Ama biraz daha erken başladı sanki karamsarlık. Yani sizin karamsarınızdan da daha hızlı başladı bu iş.
Yani TÜİK'in piyasa beklentisinin üstünde bir rakam açıkladığı çok nadirdir. Hele bu kadar yani. Piyasa 2.65 beklerken 3'ün yani üstünde geldi. Yani bu kadar makas.
Şimdi konuşacağız faizi. Daha 15 gün var faiz kararı da. Ama şeye sormak istiyorum. Tabi buna bir açıklama getirmek isteniyor ekonomi yönetimi tarafından. Hem Mehmet Şimşek hem de Fatih Karan'ın farklı sözleri var. Mehmet Şimşek'in değerlendirmesini nasıl buluyorsunuz? Bir de Fatih Karan'ın altın sebebi oluyor bu enflasyon. Altın yüzünden tüketim kontrol edemiyoruz. Sözüne katılır mısınız? Bunun suçlusu yükselen altın mı?
Ya yine bu konularda bir dünyadan örnek aramakta fayda var. Bizden daha gelişmiş. Ekonomik anlamda kastediyorum. Kültürel değil. Fed Covid sonrası enflasyona transitory, geçici dedi ve 2 sene gecikti. Ondan sonra çok sert faiz arttırımlarına giderek ekonominin faizi hassas bölümlerine, mesela Amerika'da konut açığı ve konut açığı ve yani milyonlarca insan sokakta yaşıyor artık abi, bir şey yapamıyor, bütçesi yetmiyor. Bizde de böyle dondu kuraklıktı demek doğru değil. Bir, teorik olarak doğru değil. Çünkü don ve kuraklık da olsa bir kere yüksek enflasyon beklentilere sirayet ettiğinde hemen katılaşıyor. Yani bu sene dondan dolayı bir ay fiyatların, iki ay fiyatların yükselmesi bir sene boyunca insanların enflasyon beklentilerini yüksek tutmalarına sebebiyet veriyor. İkincisi, servet etkisi hem haklı hem haksız. Haklı olduğu taraf doğru. Yani hepimiz biliyoruz. İnsanların cebinde, kasasında, şurada burada para varsa gelirlerin daha fazlasını harcarlar. Belli bir sınıra kadar. Haksız olduğu taraf şu. O 500 milyar dolar acaba tamamen vergisi beyan edilen faaliyetlerden mi kazanıldı? Yoksa artık Türkiye'deki informal ekonominin ve vergi dışı ekonominin sonuçları olarak mı biriktirildi? Eğer ikincisi ise iş talebin niye gevşemediğini de açıklar. İnsanlar servetleri yüksek olduğu için daha çok para harcıyorlarsa bir noktada bu serveti biriktirmek için daha az harcamışlardır. Tabii eğer vergi beyan etmişlerse. Yok, Can Holding iddia edildiği gibi 55 milyar dolar akladıysa ve bu yastık altı veya şirket kasasındaki altına gittiyse o zaman iç talebi hesaplayamazsın. Ve o zaman o enflasyon etkisi servet etkisini bastırır. Enflasyon yani iç talebin talep taraflı enflasyon tarafı servet etkisini bastırır. Çok sağ ol. 1984 yılında Santa Barbara'da ekonomi dersi vermeye başladım. Asistan olarak 1990 yılında da doktorayı bitirmeden yapıncaya kadar 6 yıl çeşitli Amerikan üniversitelerinde ders verdim. O çocukların hepsi hapiste şimdi, o başka bir konu. Ama o zamandan beri bu konulara bu kadar detaya girmiyordum.
Peki Atilla Bey, madem altında servet etkisi var ki bunu söyleyen Merkez Bankası Başkanı, o zaman servet vergisi getirin.
Getirilsin. Ama o çözer rakamlar mi? Abi o rakamlar kayıtlı değil. Ben onun yani görüşüm o.
Yastık altı mı?
Evet.
Kasa.
Hayır, yastık altı meselesi değil. Benim gelirim belli örneğin. Maaş alıyorum ya da serbest faaliyet gösteriyor ya da bir şirketin şeyi falan. Bu muhakkak finansal sistemden geçiyor. Tamam mı? Bakiyesi de tasarruftur. O zaman servet vergisi koyarsan sorunu halleder. Çünkü zaten kayıtlıdır o rakam. Yok, o sistem hiç girmemişse yani bu yine Can Holding örneği, kaçakçılıktan bu para kazanıldığı iddia ediyor. O para hiç finansal sisteme girmedi. Ben duydum, yine ağzım açık kaldı. Bu Ciner'in medya grubu bavullarla nakitle satın alınmış. Kimisi 350 milyon, kimisi 600 milyon dolar nakit diyor. Eğer böyle paralarla o servet biriktiyse bulamazsın.
Evet.
Ama ben...
Peki servet vergisi mesela gelse, servet aynı zamanda kayıtsız, kayıt dışı ekonomi de arttırmaz mı?
Arttırabilir ama zaman kayıt dışı veyahut da vergiden kaçınmayla mücadele eden kamu otoritesinin lehine çalışıyor. Çünkü ortada banknot kalmadığı için artık çok affedersin, umumi tuvalette bile kredi kartı kullanıyoruz.
Atıya Bey, şimdi şunu sormak istiyorum. Siz Mehmet Şimşek'in bazı politikalarını çok desteklediniz. Mesela hangisi? Doktorlara, mühendislere vergi kıskacı. Küçük esnafa vergi kıskacı. Bunlar hep esasında kayıt dışı kayıt almak değil mi?
Evet. Tabii.
Şimdi buradaki nispeten görece daha az para kazanan insanların üstüne böyle giderken burada affedersin Honolulu'ya götüren arkadaşlara servet vergisini veya farklı
ben vergi destekliyorum baskıları servet niye? Destekliyorum servet vergisini ben.
Toplumsal, diyoruz ya, toplumsal destek yok. Evet. Bu politika toplumsal destek
servet vergisinde olur. Olur. Canım. Dersin ki yani bankada 1 milyonun üzerinde param varsa ya da belli bir sınır koyar. Onun üzerinde kim varsa %5'ini alıyorum. Ve hemen tak diye çekersin sistemden.
Siz ya da şu an Türkiye siyasi denkleminde, dengesinde böyle bir hamlenin gelebileceğini düşünüyor musunuz? Çok zor değil mi? Çok agresif bir hamle değil.
Zor ama Erdoğan bir şekilde ben ölünceye kadar iktidarda kalacağım. Eğer anketler seçimleri kazanamayacağımı gösteriyorsa seçimleri de erteletirim ben diye bir harita çizdiyse ve buna inanıyorsa o zaman bunu yapmanın pek bir zararı yok. Çünkü politik etkilerini sınırlı şey yapıyor. Yani politik etkileri seni ilgilendirmiyor.
Ki sonuçta zaten yani kaç kişi var ki zaten? Çok insan yok, aşırı insan yok.
Ya en son baktığımda 56 bin mi 70 bin mi ne TL milyoneri var Türkiye'de bankadaki kayıtlı hesaplarda.
Ki TG milyoneri de çok acayip bir rakam değil. 1 milyon büyük para değil.
Evet.
Bir araba 2 milyon.
Örnek olarak yani oradan al mesela 70 bin kişiden 1 milyon toplasan ne eder? 7 milyar evet. Yok 70 milyar mı eder? 70 milyar da 1,5 milyar dolar vergi eder. Ki bu yani 1 milyonun üstünde olan yani ortalama milyonerlerin
yine kademe olması lazım evet, zaten.
Yine hatırladığım kadarıyla mevduatın yarısı bu kişilere aitti. Rakamları atıyorum arkadaşlar kusura bakmayın. 20 trilyona yakın mevduat olması lazım. 10 trilyon zenginlere ait. Bunun %5'ini aldın. 1 trilyon 500 milyar toplarsın. Ve bu pek yani pek çok sorunu çözer. Kesinlikle arkasındayım. Destekliyorum. Ben esnafa vergi koyulsun demiyorum. Ben mahalle bakkalı biliyorum, ailesini zor geçindiriyor. Evet. Onun yanındaki süpermarketi biliyorum. 6 katlı hanı var. Bunu öğrenmenin tek yolu da bu insanları vergiye tabi tutmaktır. Ama bu seneye kesinlikle uygulanmasın. Çünkü hiçbirisi bilmiyor. Muhasebeci tutmayı da bilmezler. Yani bir geçiş süresi verilsin.
Zaten böyle bir şey gündemde yok açıkçası. Biz kendi gündemimizi yaratıyoruz.
Var bildiğim kadarıyla.
Yok değil
mi? Evet. Şimdi bütçe tartışmalarında bütün bunların hepsi ortaya çıkacak.
Bakalım nasıl bir bütçe gelecek. Peki Atilla Bey, dünyada yıllık gıda enflasyonu 3.36, Türkiye'de 36.
Üstelik Türkiye gıda ithalatı bazı maddelerde sınırlıdır ama genelde serbesttir.
Ona rağmen.
Dünya fiyatlarına yakın bir seviyede olması lazım. Niye olmuyor?
Yani i̇çeride üretici baskılıyoruz ithalatı serbest.
Bir de senin çiftçin de yani çiftçin ve köylün de sefalet içinde aynen. Sürünüyor.
Kimse kazanmadığı bir şey bu.
Evet. Bir, köylüyü örgütleyip çiftçi yapamadık. Kooperatifçilik falan tamamen boşlandı. Dolayısıyla mevsimsel ürünlerini en ucuz fiyattan satıyor. Tüccara geçiyor. İkincisi o da tabii ki insani açıdan büyük sorun, sosyal açıdan ama ekonomik açıdan sorun olmayabilir. Eğer bu tüccarlar yüksek sermayeyle çalışıp tedarik zincirini kısaltabilseydi ama öyle değil. Birkaç köyün mahsulünü topluyor adam, daha büyük birine devrediyor. O kabzımala devrediyor, o hale giriyor, orada süpermarketlere giriyor. Korkunç bir şey ama her şeyin temelinde Türkiye'de ve AKP bu konuda tapu kadastro konusunda çok büyük çabalar gösterdi. Toprak birleştirme falan. Türkiye'de üretim yetersiz ya, bunu kabul etmeliyiz. Yani bizim Türkiye'de CHP hep söyler, köylü olmayanlar o kısmı atlar geçer. Çiftçi desteklerinin milli gelirin %1'ine eşit olması lazım. Evet, kanunen yazılıyor. O da şu anda 400 milyar ediyor. Sanırım bu sene verilecek olan 110-120 milyar. Bu arada bütün söylediğim rakamlar kafadan atmadır arkadaşlar. Açık söylüyorum.
Yuvarlak, çok yuvarlak.
Ya da bunamıştır.
Aşırı yuvarlak.
Yani 2-3 misli arttırılması lazım çiftçi desteğinin. Ziraat mühendisliğinin daha yüksek para kazandıran ve kariyer vaat eden meslek haline gelmesi lazım. Sebih, aradığın zaman yani seni hani genel anlamda aranırsa... Aç bütün bakanlıkların web sitesine, ona Tarım Bakanlığı da dahil. O kadar detaylı planlar var ki ne yapılacağı konusunda. Yani Türkiye'nin bütün bitki örtüsü araştırılacak. Hangi bölgede ne ekim yapılabileceği, çiftçiye anlatılacak, ders verilecek. Çünkü çok zordur köylünün huyunu değiştirmek. Mesela Trakya ya mısır eker, ya buğday eker, ya ayçiçeği eker. Başka bir şey ekmez. Belki karpuza yönelmeli. Ve Türkiye'de karpuz suyu içecekleri cesaretlendirmeli. Verdiğim örnek saçma ama bunların hepsi yapılabilir.
Hatta evet, tarım konusunda şey vermişsiniz mi acaba fikir? hiç toprağa dokundunuz mu?
Ben inek bile sağdım abi.
Ciddi misiniz?
Evet.
Amerika'da mı?
Amerika'da beraber yaşadığım insanlar çok tatlıydı dediğim gibi. Zaten oturduğum yer köy gibi 50 bin nüfus da sen biraz gir asıl köyleri gör diye benim nüfus 996 kişilik nüfusu olan bir akrabasının yanına gönderdi. 150 baş hayvanı vardı. 3 gün sağdım. Ben hayatta böyle yorulduğumu hatırlamıyorum.
O kadar zor mu ya?
Abi 4 tane şey takıyorsun. Hayvan huylanıyor. Onlar elle sağmıyorlar. Bir de araya boğaları da salmışlar. Ben ona da takmaya kalktım. O da bana takmaya kalktı. Vallahi şaka değil. Hayvan çıldırdı kafa. Bilmiyorum ki abi. Hayatta ben koca Mustafa Paşa çocuğuyum. Yani kedi köpek tanırım.
Peki Atilla Bey, sonuna geldik.
Ama evet Semih, sonuna geldik.
Ama şey konuşacağız. Fatih Atay'ı YouTube yayınlarına ara verdi. Cuma günü maalesef biz ondan önce çekmiştik videoyu.
Evet.
Tutuksuz yargılarına tahliye diye umuyorduk. O da umuyormuş ama olmadı. Kasım'ın ortasında 26'sı, 24'ü mü o civarını atadı. Yaklaşık 1,5 ayda içeride kalacak. O da hem sağlık sorunları hem de yorulması gerekçesiyle bir süre ara verdi. Haklıdır.
Son derece haklıdır. Yani ben böyle konularda bana olsa ne olur diye düşünüyorum. Üçüncü günü getirin önüme ne istiyorsanız imzalayayım. Ben vatan hainiyim, casusum diye oradan çıkmak için her şeyi yapardım. Fatih Bey çok iyi dayandı. İnşallah artık peşini bırakırlar ve yeniden YouTube yayınlarına geri döner.
En azından özgürlüğüne kavuşsun da.
En az işte yani bir an önce özgürlüğüne kavuşur anlamında söyledim.
Ayşe Barım da sizin tahmin ettiğiniz gibi negatif şey oldu tekrar tutuklama.
İşte bu yani hem Allah'a hem insanlığa karşı suç işlemektir. O insanın bir gece dışarı çıktığındaki mentalitesini, şüphelerini ve sevincini kafamda canlandırıyorum. Yani kaldırılabilecek bir şey değil hasta bir vücutla. Niye yapıyorlar bilmiyorum.
Ne diyeyim? Umarız en azından geçen haftan daha güzel bir hafta olur. Haftayı evet. Sizinle açtık. Çok teşekkür ederiz.
Ben de
son teşekkür ederim. Son bir söz yok mu? Bir şey söyleyin son bir şey.
Mayınlı tarla. Mayınlı tarla.
Bunu bir dahaki bölümde biraz da soracağım. Türkiye'de ne var mayın diye. Ama o zaman kadar düşünün.
Oh.
Çok iyi bakın kendinize. Görüşmek üzere. Ederim.
Pazartesi ve Cuma günleri. Mesele ekonomi değil.
Ben de Pazartesi Cuma buradayım.
Ya nasıl göbeği açık geziyorsun yayın
alışverişi? Ah man.